merhabalar. Genç Edat Akademi podcast serimize hoş geldiniz. Bu podcastlerde birbirinden değerli konuklara mikrofon uzatarak diş hekimliğine dair farklı konular üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhabalar. Genç Edat Akademi podcast serimizin ikinci bölümünde sevgili Özge ve İlay Maden çiftiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk.
Londra'da diş hekimi olarak kendi kliniğinizde çalıştığınızı biliyoruz. Ben sizlerden kısaca kendinizden bahsetmenizi rica etsem.
Tabii ben başlayabilirim biraz, benimki daha kısa. Yani Çapa'yı bitirdim. Öncelikle Çorlu'dan geliyorum. Ve İstanbul Üniversitesi Çapa'yı bitirdikten sonra Credenta'da Duygu Hanım ve Elif Hanım'la birlikte kısa süreli bir staj gibi çalışmam oldu. Çok büyük deneyimler kazandım. Ondan sonra yine Kadıköy'de başka bir klinikte 5-6 yıl boyunca çalıştım. Orada da Lazer ile tanıştım. Aynı zamanda İlay ile tanıştım. Ve ondan sonra da hayat bizi İngiltere'ye doğru götürdü demiyorum. Çünkü biz aslında karar verip geldik. O yüzden genel olarak da diş hekimliğini en iyi şekilde yapmaya çalışmak üzere bütün eğitimimizi almaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Bu şekilde.
Evet, ben de İlay Maden. Ben de Çapa'dan mezunum. Diş hekimliği orada okuduktan sonra periodontoloji dalında da doktorumu yaptım. Bu arada Almanya'da diş hekimliğinde lazerler konulu bir master yaptım. Ondan sonra aynı şekilde ben de hem babamın kliniğinde hem Zafer Kazağan kliniğinde belli bir süre çalıştıktan sonra Özge ile beraber karar verip buraya geldik. 2012'de yaklaşık sürecimiz başladı hani buraya geçişle ilgili. Ondan sonra birazcık işte iki tarafta birden idare etmeye çalışarak devam ettikten sonra
15-16 gibi de
civarında.
Önce İlay denkliğini aldı burada. Ondan sonra bir yıl sonrasında galiba ben aldım. O şekilde başladık. Sonra 2,5 yıl, hatta 3 yıl oldu galiba 10 klinik kurulalı. İşte 2 tane daha ortağımız var. Onlarla birlikte güzel bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz İngiltere'de. Tecrübelerimizi burada paylaşmaya çalışıyoruz.
Harika. Şunu söyleyebiliriz. İkinizin de kariyerinde inanılmaz bir dinamizm var. İlay Bey doktora ve master yapmış. Süreç içinde sürekli çalışmış. Ayrıca eğitimler vermiş. Özge Hanım, siz lazer üzerine eğitimler veren bir şirkete sahipsiniz. Ayrıca kendi kliniğinizi açmışsınız. Özetle sürekli daha ileriye gitme çabası içinde olduğunuzu görüyoruz. Mesleğinize dair bu idealizmi nasıl sağladınız? Bu enerji nereden geliyor?
İdealizmi bilemiyorum ama hep gerçekten insanlara sanırım daha çok yardım etmeye çalışıyoruz. Ve bunu olabildiğince teknolojiyi adapte ederek yapmaya çalışıyoruz. Yani İlay zaten çok hani erken adapte olan insanlardan teknoloji açısından. Ben de çok geride durmuyorum galiba o konuda.
Mecbur.
Hani evet, İngiltere'ye gelirken bir şirket kurduk. İşte Ankara Anlaşması vesaire gibi şeyler var mesela. Orada İlay eğitimleri verirken ben de onun organizasyonunu yapıyordum ama hani o kadar basic'ten başladık ki ben diş hekimliğinin yanında işte web sitesi kurmaktan tutun da hani broşür tasarlamaya, yani o tarz şeyleri de öğrenmekten çekinmedim ve hani yapabildiğimi gördüm. Herkes her şeyi yapabileceğini düşünüyorum zaten. Neyse, dolayısıyla hastalarımıza da maksimum ne öğrenip neyi katabiliriz diye sürekli düşünüyoruz aslında. Hani evde de bu konuşmalar geçiyor yani. Sadece klinikte değil.
Ya herhalde örneklerimiz de iyiydi. Yani benim bir şansım işte babamın diş hekimi olması. Oradan tabii gördüğüm bazı şeyler vardı. O da dönemine göre bayağı erken adapte olduğu, dahil ettiği teknolojiler olsun, teknikler olsun vardı ki bunlardan bir tanesi Edat'tı. Ben 3. sınıftayken Edat toplantılarına gelmeye başladım. İlk sene kaçak girdim, açıkça söyleyeyim burada. Arı kapıyı aralı, gördüğüm gibi içeri daldım. 3. sınıfta, 4. sınıftan itibaren hani nedir ne değildir anlamı. Hatta çok büyük tesadüftür, 3. sınıfta girdiğim seminer kim olduğunu maalesef hatırlamıyorum ama lazer üstüneydi. İşte o zamanki teknolojiyle, ki bu ne zaman oldu, işte 2000 yılında, 20 yıl önce. Lazer işte biraz yavaş ama şöyle iyi, böyle iyi falan diye böyle hani o eski teknolojiyi birazcık anlatıyordu. O zamandan da ilgimi çekmişti. O zamandan beri ben daha yakın bir zamana kadar Edat aktif üyesiydim. Özellikle online'a döndü bazı eğitimler. Öyle de izleyebildiğim için devam ettirdim. Oradan çok büyük vizyonlar da aldık. Kesinlikle. Benim yani öğrenmeyi seviyor olmamız büyük bir avantaj oluyor bu şekilde. Şu an daha yeni tekrardan kullanıyor olmamıza rağmen biraz daha resmileştirelim diye bir diplomaya yazıldık. Dijital diş hekimliği üzerine. Hem restoratif hem cerrahi alanda. Yarı yarı yapabilir miyiz diye rica ettik, kabul etmediler. Ben çünkü pek restorasyon yapıyorum. Özgür de cerrahiyle ilgilenmiyor. Neyse, ikimiz de tam programı yapacağız. Hatta ben şimdi yeni bir sağlık koçluğuyla ilgili bir programa da yazıldım aynı zamanda. Hipnoz, NLP, hafif bir psikolojik tedavi teknikleri vesaire de var. Amaç insanları motive etmek, sağlığa kavuşmak. Burada tabii periodontolojideki plak bakımından, sigara bırakmaktan ama genel sağlıklı yaşamaya doğru motivasyonla ilgili. Biraz daha bütünsel yaklaşım hep bize doğru geldiği için kendi kişisel hayatımızda da bu şekilde yönlendik.
Bir de yani çok doğru bir noktaya değindin. Ben gerçekten Elif Hanım ve Duygu Hanım'dan, yani Elif Dolundoğu ve Duygu Kara Osman olduğundan inanılmaz şeyler öğrendim. Diş hekimliğinin nasıl yapılması gerektiğini, aslında okulda ne kadar az şey öğrenmiş olduğumuzu öğrendim orada geçirdiğim süre boyunca. Ve yani ilk gün çok net hatırlıyorum, aileme arayıp demiştim ki ben diş hekimliğini böyle yapacağım. Onu yapana kadar da uğraşacağım. Yani ve hani onu gerçekten bir adım ileriye, hani sürekli olarak onlar zaten sürekli yenileniyorlar. Aynı şekilde öğrenme merakı zaten olduğu için hani onu sürekli bir canlı tutma isteği aslında var. Evet, genel diş hekimiyim. Hani ekstra bir doktoram vesairem yok ama bunu neden söylüyorum? Hani olması gerektiğini düşünmüyorum aynı zamanda. Genel diş hekimliği yapmak istiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Fakat o kadar çok şeyi aynı anda öğrenmeniz gerekiyor ki bu durumda. Belki daha fazla diye. Hatta çünkü interdisipliner çalışabilmek için bir sürü alanı genel olarak bilmelisiniz gerçekten. Hepsindeki gelişmeleri de takip etmeli arkadaşlar. Ve ben de bunu kendim için yapmaya çalışıyorum ki daha dediğim gibi yardımcı olabilelim.
O zaman hedefimiz net olunca gerisi geliyor diyebilir miyim?
Evet, yani İngilizce bir laf var. Sen öğrendiğini öğrenmemeye geri döndüremezsin gibi. Unlearn edemezsin diye bir laf var. Yani bir şey gördünüz mü? İllaki o doğru yöne doğru hareketleniyorsunuz. Yani çok fazla hani kendinizi tutmuyorsanız oraya doğru zaten bir akış oluyor.
Peki diş hekimliğini yurt dışında yapmak her zaman hayaliniz miydi? Nasıl gelişti İngiltere fikri?
Benim için yurt dışında yaşamak bir hayal, hatta amaç gibiydi aslında daha ortaokul lisedeyken. Hani diş hekimliğini orada yapayım diye bir şeyim yoktu ama diş hekimliğini sevdiğim için de o da birlikte geldi gibi. Senin için bilmiyorum.
Benim için şöyle, aslında yine ilk diş hekimliği olarak değil de yurt dışında yaşamak nasıl olur vesaire gibi, işte 2010-11 döneminde daha aktif hareketlenmiştik hani bu konuda. Hem Kanada'ya hem Avustralya'ya aynı anda aslında başvuru da yapmıştık. Birinin mesleki İngilizce sınavlarını girdik, çıktık falan. Kanada'da bir avukat aracılığıyla onun bir puanlama sistemi vardı. O sistemin başvurusunu yapmıştık. O sırada Ankara Anlaşması olduğunu öğrenip hani İngiltere biraz daha yakın, dil olarak da yine aynı şekilde avantajı olduğu için Avrupa'da yıl şimdilik, birkaç hafta kaldı. Sonra Avrupa'da olmuşuz da ayrı bir hikaye. İşte hem Avrupa'dır hem yakındır. Saat farkı, işte aileyle yine beraber iletişim çok olması için bozulmasın. Hani Avustralya falan çok zor mesela. Çünkü çok eğitimlere gidiyorum ben, hem Kanada hem Avustralya hem Amerika vesaire. Tecrübemiz oldu ya, çok zor oluyor. Çok net böyle randevulaşarak vesaire konuşmak gerekiyor. Hani bir arayayım da konuşayım gibi olmuyor. O yüzden o dönemler Avrupa daha yakın diye kabul ettik, düşündük. Sonra burada ben biraz daha mesleki keşiflere geldim. Hani bir iki kere hem bir arkadaşlarımla beraber yaşam nasıl, hem hekimlik nasıl diye. Burada şu an kliniğimizin olduğu yer, yani medikal ve tıp diş hekimliği olarak hani bir merkez gibi. İstanbul'da da böyle merkezler vardır. Oradaki hekimlerle tanıştım yine bu lazer aracılığıyla eğitim vermek için. Ya genel bakıldığında hani diş hekimliğinde bir özel bir şey görmedik. Hani dediğim gibi bizim bu vizyonumuz, belli bir kafamızda diş hekimliğiyle ilgili çizgimiz vardı. Bu çizginin burası için de iyi bir çizgi olduğunu görünce birazcık daha açıkçası motive olduk. Tamam, biz bu işi yaparız diye. Tabii o zaman sınavları falan ilk başta düşünmedik. 10 yıl sonrasında düştüm. yaparız dedik ama neyse, bugünlere geldik. O dönemde yani İngiltere bir hayal gibi oldu. Buradaki diş hekimliğini gördükten sonra. Ki bu bir devlet, işte ADSM tarzı klinik, anlaşmalı klinikler falan da var. Ondan bahsetmiyorum. Gayet işte dediğim gibi zaten şu an hani nispeten iş olarak rekabet derseniz rekabetteki şeyleri, klinikleri görüp bunu yaparız diye hayal edip o zaman daha motive olduk açıkçası.
Evet.
İngiltere kararını aldıktan sonra sınava hazırlandığınız süreçte çok zorlandınız mı? Bunu planlayanları sizce nasıl bir süreç bekliyor?
Zorlanacaksınız. Evet, zorlandık. Yani açıkçası.
Ya şöyle zorlandık diye biraz daha anlatayım. Zorlandıkça evet. Çok da korkutmak için değil. Bu aslında sınavı ben hep aynı örneği veriyorum. Portekizce, İspanyolca çok yakın dillerdir. Biz sanki İspanyolca biliyoruz da Portekizce sınavına giriyoruz gibi bir durum oluyor. Bir İspanyol Portekiz'de anlaşamaz. Ama işte birazcık şivesini, birazcık işte birkaç kelimeyi öğrendikten sonra kolay geçiş yapabilir diye düşünüyorum. Sınav kısmı biraz öyle. Zor olan kısmı psikolojik Yani hele yıllardır bu işi yapıyorsanız, yıllardır işte belli bir seviyede olmayı hedeflemişsiniz, ilerlemişsiniz. Her şeyi baştan başlamanız gerekiyor olması psikoloji birazcık zor.
Orada az önce dediğimiz aslında bir şeyleri öğrendikten sonra unutma kısmını yapmamız gerekiyor sınava hazırlanırken. Yani gerçekten okuldan mezun olduğumuz gibi bu sınava girseydik belki bir an biraz daha az zorlanabilirdik ya da işte zorlanmazdık. Ama o tecrübeyi kazandıktan sonra opsiyonları o kadar çok opsiyon düşünebiliyorsunuz ki bir tedavi hakkında mesela örnek vermek gerekirse. Ama orada istenen çok basit aslında. Hani o basit tedaviyi göremiyorsunuz en başta. Ama çünkü sonra onu öğrenmeniz gerekiyor tek.
Sınav devlet sistemine, yani devlette çalışacak diş hekimine göre yapılıyor sınav. Yani ne kadar iyi diş hekimisiniz değil, bu devlet sistemine ne kadar iyi uyum sağlayabilirsiniz sınavı. O yüzden çok farklı yaklaşımlar var. Yani hele uzmanlık olduğu zaman bir endodontistin, bir restoratif hekimin, işte bir periodontistin, işte implantla ilgili düşünce aklında çıkınca olabilecek bir sürü tedavi planlamasını tamamen silip çok basic, temel, işte ona hasta yönlendirecek kişinin nasıl düşüneceğini düşünmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde genel diş hekimi için de aynı şey. Yani hele farklı farklı alanlarda tecrübelendiyse. Bunu akılda tutmak lazım. Yani sınav kesinlikle iyi bir hekim misiniz değil. Siz bu devlet diş hekimliği sistemine uyabilir misiniz sınavı?
Evet.
O yüzden bir dil farklılığı sınavı gibi. Yani aslında hepimiz tabii diş hekimliği ile ilgili bir sıkıntımız yok. Bilgi olsun, tecrübe olsun. Yeni mezun bile buradaki arkadaşlarla, meslektaşlarla yeni mezun kimsin karşılaşacak? Türkiye'de kesinlikle son yılları açıkçası çok iyi bilmiyorum ama bizim dönemimizde kesinlikle tecrübe farkı bütün fakültelerde daha fazlaydı. Şimdi biraz fakülte sayıları arttığı zaman hasta sayısı ve akademik durumlarla ilgili farklı şeyler duyuyoruz ama daha köklü üniversitelerde çok sayıda hasta gören bir meslektaşımız mezun olduğunda yine buradan daha ileri bir seviyede aslında mezun oluyor.
Evet.
Bunların hepsini işte tekrar bir geri gidip bunlar ne istiyormuş bakalım. Hani bence doğru budur. Ben eminim hastanın iyiliği için bu da yapılması lazım değil de bu sistem neyi istiyor şeklinde gitmek, düşünmek gerekiyor.
Bir de biz galiba sınava hazırlanmaya başladığımız dönemde biraz aslında buradaki sistemi tam olarak bilmiyorduk. Öğrenebileceğimiz networklerin içerisine de dahil olamamıştık en başta. Ve o da bizi birazcık zorlamadı değil. O yüzden hatta şimdi özellikle işte Türk arkadaşlara yardımcı olabilmek için gelmek isteyenlere bir WhatsApp grubu da kurduk ve onlar birbirleri arasında çok ciddi dinamik bir biçimde birbirlerine yardımcı olacak şekilde haberleşiyorlar. Biz de oradayız tabii. Hani dolayısıyla hani o bulamadığımız aslında yardımı birazcık geriye dönerek vermeye çalışıyoruz olabildiğince elimizden geldiğince yine.
Kurslar şimdi olarak da aynıydı. Yani evet, bizim dönemde 3 kurs vardı. Yani hangisini seçelim diye düşünmeden üçünü de yapmaya çalıştık falan mesela. Şimdi mesela seçmek gerekiyor. İşte biri biraz daha falan filan. Lokasyon olarak seçebiliyorsunuz. Bayağı bir çeşitlendi onlar. Özellikle bu tip bilgileri de yeni gelenlere arkadaşlar iletebilsin diye bizim işte çalıştığımız dönem hiç olmayan bir şeylerdi. Bu WhatsApp grubu özellikle faydalı oldu. Buradan bu vesileyle bir de zorlanıyor muyuz ya da zor oldu mu örnek olarak ya benim denkliğim mesela 4 yılı geçti. Çünkü birazcık işte gemileri yakmadık o dönemde. Oradaki muayenehane devam ediyordu. Çalışmamız devam ediyordu. Buraya git gel yapıyorduk. 2 hafta 2 hafta burada gibi bir şeyler yapıyorduk başta. Konsantre olmayınca olmuyor. Buradan o yüzden Ezgi Çilingir'e buradan teşekkür ediyorum Marmara periyoduna da. O geldi. Buraya yerleştiler ve işte o bir belki en fazla 1,5 sene içinde bütün bunları aldı. Bizim arkadaşlığımız sayesinde işte o da bu networklere girdi. Bir mevcut o zaman güncel bilgileri aldı ve de bayağı bir destek ve nasıl diyeyim motive etmek için yardımcı oldu. Hemen o akabinde zaten işte ben de sınavı aldım. Sonra Özge'nin süreci biraz çok daha kısa sürdü. Yani bu hani benim uzun sürdü sınavların zorluğundan vesaire değil. Biraz gemileri yakıp yakmamakla ilgili. Burada şöyle bir şey var. Bunu düşünen meslektaşlarımız varsa işte bir de burada sonuçta eş durumundan bir iş bulunup hani bir düzene girmek var. İşte iki hekim veya tek hekim denklik almak için uğraşmak üzere gelmek var. İkisi çok farklı durumlar. Hem psikolojik olarak hem maddi olarak hem geleceği görmek açısından bir sürü oturup çalışmanın dışında bir sürü başka etkenler var. Bunların hepsi kişisel durumuna göre değişiyor. Çalışma izni ayrı bir durum bu arada. Denklikten apayrı bir durum. O konularda biraz değişiyor bugünlerde.
Peki söylediklerinizi biraz özetlersek. İngiltere'ye gelmeyi düşünen yeni mezun arkadaşlar için yurt dışı deneyiminden önce Türkiye'de vakit geçirmeyi öneriyor musunuz? Örneğin bu doktora yapmak olabilir, bir süre çalışmak olabilir. Sizce mezun olur olmaz mı gelip adapte olmak lazım yoksa biraz daha pişip mi gitmeyi beklemek lazım?
Ben kısaca bir cevap vereyim önce Özge de şey yaptı ama ya çok yakında bir meslektaşımız aynen bu soruyla spesifik geldi. Ben ne yapayım gibi. Ya benim tavsiyem neden sorusunu cevap vermek. Yani neden yurt dışına çıkıyor? Neden işte orada mesleğini icra etmek istiyor vesaire? Bir de neden mesleğini icra etmek istiyor? O da var. Açıkçası benim sınavla ilgili bütün stresimin kalktığı nokta, diş hekimi olmasam da ben şunu şunu yaparım diye aklımda içime sinen bir plan yaptığım anda sınav stresim kalktı mesela, sınavdan bir hafta önce kadar. Hani bir de çünkü son seçeneğimdi benim. Zaman süreci vesaireden dolayı çok sıkışık bir dönemdi. O yüzden bir stres, bir pik yaptı. Ondan sonra öyle bir rahatladıktan sonra daha rahat geçmiş oldum. Şimdi benim hep söylediğim, uzun dönemdir özellikle bazı işte oradaki politik durumlar vesaireden dolayı hani bir kaçmak modunda çıkış varsa bu uzun dönemde sıkıntıları yaratabiliyor. Hep akıl bir yerde kalabiliyor. Ama plan, program ve istekle beraber şunu yapacağım, sonra bunu yapacağım, sonra da bunu yapacağım. Olmazsa da önemli değil. Ben tecrübemle geri döneceğim ya da başka bir yere gideceğim kafasında olunursa bence mutluluk daha kolay. Diş hekimi sınav olur olmaz vesaire. Tecrübe konusunda birazcık şey de var. Ne, çok kişisel durumlar. Bir sürü arkadaşım diş hekimi veya değil. Hani yurt dışına çıkmayı düşünüp de çıkmayanların çoğu mesela aile kurulmuş. Mesela eş istemeyebiliyor. İşte çocuk var, okul işi ne olacak vesaire. Sorular büyüyor. Çoğalıyor. Sayısı, liste çoğalıyor en azından. Bu yüzden ne kadar genç gidilirse, genç değil de erken kararla diyeyim. Yani yaş bence o kadar da önemli değil de işte bu tip pozisyonlar. Yoksa bence ya eş durumu ayrı. Hani biri istiyor biri istemiyor çok farklı. Sonradan karar veriyor. Şimdi Özge'yle bizim şansımız çok erkenden bunları konuşuyorduk zaten ilk baştan ilişkimizin. O yüzden beraber hareket ettik. Öyle değilse zor. Ama çocuk mesela varsa, genç meslektaşlar dedik belki yoktur ama onu dert etmemekte fayda var. Çocuklar için hele ne kadar genç o kadar kesinlikle iyi. Bunların hiçbir yoksa tecrübe her yerde aynı. Ha, buradan mezun oldunuz az tecrübelisiniz. Ha, oradan yeni mezun oldunuz az tecrübelisiniz. Çok bir şey fark etmiyor. Çünkü daha iyi işte. Çünkü mesela biz ilk başta kliniği kurmadan önceki noktaya da bir geri gideceğim ama iş tabii ki de aradık. Özge yeni mezun ol denkliği aldığı sırada hani klinik hazırlık aşamaları vardı zaten. Hani. Ama ben ondan önceki 1-1,5 sene iş arama dönemine de girdim. Başladığım bütün klinikler önceden tanıdığım, ders verdiğim, işte lazerde beni duymuş vesaire olduğu için kabul etti. Ama mesela zorluklardan bir tanesi de çoğu online başvuru. Ve online başvuru yaparken ilk başta adınız, soyadınız, 2 yıllık İngiltere tecrübeniz var mı? Evet, hayır. Hayır deyince atıyor sistem zaten. Şimdi o yüzden kendiniz gidip kendinizi gösterip nasıl biri olduğunuzu, hani bir tecrübem olmasa da ben kliniğe faydalı olacağım gibi bir bağlantınız yoksa o klinik başvuruyla başvuramıyorsunuz bile. Yalan olmaz evet deyip şey yapamazsınız. Burada GDC kayıtlarından, kayıt olmanın kurallarından şey gibi, 10 emir gibi şeyler var. Yalan söylediğiniz belli olursa kaydınız silinebilir. Yani ters birine rastlarsınız. Hani ben sizi görüşebilmek için onu öyle dedim. Yok der, sizi şikayet ederse sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok da konuyu dağıtmak istemiyorum ama bu kaydı yapan ve diş hekimleri odası Türkiye'deki muadili ama alakası yok. Kişiler hekim bile değil. Ve gazeteye ilan veriyorlar. Diş tedavinizden memnun değilseniz dava vesaire açısından, şikayet açısından bize ulaşın diye tam sayfa gazeteye ilan verilen bir kurum. Hekimlerle beraber olan bir kurum değil. Konunun ayrı bir yüzü. O yüzden bu başvuru zor. Şimdi 5 yıllık geldiğinizde, mesela 5 yıllık hekim olarak geldiniz. Size 2 yıllık tecrübeniz var mı diye soruyor. İngiltere tecrübesi var mı diye soruyor. Orada kötü hissediyor insan. Yani ben buraya 10 yıllık hekim olarak geldim. 2 yıllık İngiltere yok diye başvurularımı yapamadım. Siz zaten yeni hekimseniz.
Ben burada kısa bir araya girmek istiyorum. Onların deneyim üzerine değerlendirdikleri bizim İngiltere'de yapmış olduğumuz deneyim. Türkiye'de yapmış olduğumuz deneyimin herhangi bir önemi yok. Doğru mu anlıyorum?
Yok. Aynen bunu yazıyor. İngiltere'de 2 yıllık deneyiminiz var mı diyor. O yüzden yeni mezun geldiğinizde diğer buradaki meslektaşlardan bir dezavantajınız olmuyor. Onların da 2 yıllık deneyimi yok, sizin de yok. Aynı şekilde başvuruyorsunuz. Ne oluyor? Burada bir kliniklerde vocational training denen birinin yanında çalışmak, yani birinin gözetiminde çalışmak gibi bir şey var. Bu demin bahsettiğimiz tecrübeyle ilgili, yeni mezunların tecrübesi çok fazla olmadığından dolayı böyle bir durum var. Bu devlet sistemine girmeleri için 2 yıl birinin yanında gözetim altında çalışmaları gerekiyor. Diş hekimliği şeyini alıyorlar, belgesini, ama bundan sonra bir numaraları oluyor, kayıt numarası. Bu sisteme dahil olmak için o numarayı bu 2 yıllık eğitimden sonra alabiliyorlar. Tamamen bu.
Bu süreçte maaşlı mı çalışıyorlar?
Maaşlı. Normale göre biraz daha düşük ama maaşlı çalışıyorlar. Bir de çok fazla anladığım kadarıyla, hani böyle çok da kliniğe bağlı ama yarı yarıya diyeyim. Hani böyle kendi istediklerini gibi değil de birazcık daha reçete ediliyor. Şunu şunu yap gibi. Hani o da birazcık tecrübe edinmeyle ilgili, o hastayı tamamen değerlendirme konusunda biraz daha yavaş ilerliyor. Ama belki hani ilk sene öyle de ikinci sene biraz daha rahat oluyordur belki vesaire, ama kendi sistemin öyle bir şeyi var. İşte ama sonuçta tecrübeleneyim de geleyim diyorsanız bir adım ilerleyip sonra bir adım geri gidip tekrar ilerlemek gerekiyor. Çok kötü mü? O da çok kötü bir şey değil. Yani mesela bu arkadaşım askerlik soruyordu mesela. Ya askerlik inla yapacaksanız, Türkiye'ye geri dönme ihtimaliniz varsa, ben bu görevi bir şekilde yapacağım diyorsanız, o yapılabilir. Orada dental tecrübe de edinmiş oluyor. Erkekler için böyle bir avantaj olabiliyor. Hem o aradan çıkmış oluyor hem tecrübe geliyor. O şekilde gidilebilir. Çok kişisel durumlar ve kararlar işte. Genel sadece mesleki tecrübe ve zamanlama çok genel bakış olmuş olmuyor. Ama illaki tecrübe oldu. Bunun her zaman faydası var tabii.
Ben mesela aslen kesinlikle en az 2 yıl olmak üzere Türkiye'de tecrübe edinmeleri gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de yani tabii ki burada ya da orada kendi kararları, kişisel kararları, ama buna karar verirken de ilk çalışacakları yerleri bence çok özel bir biçimde nokta atışı seçmeleri gerektiğini düşünüyorum. O insanın kariyerinde bence en önemli noktalardan bir tanesi. Neyi yapmanız ya da neyi yapmamanız gerektiğini görebiliyorsunuz çünkü. O tecrübeleri kazanırken sadece klinik tecrübe değil, işletmesel tecrübeden de bahsediyorum aynı zamanda.
Ve seçtiğimiz yer bize mesleğe dair bir vizyon katıyor anladığım kadarıyla, değil mi?
Kesinlikle öyle.
Her zaman. Yani genel hayatta da öyle. Yani ilerlemek istediğiniz yola doğru bir vizyonu olan insanlarla kendinizi çevrelerseniz her zaman yine gelişme üzerine devam ediliyor. Bu hem mesleki hayatta öyle hem kişisel hayatta öyle.
Peki Türkiye'de doktora yapıp gitmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bizim dönemde yine mesela doktora ve uzmanlık iki ayrı kavram değildi. Biz doktora yapıp uzmanlıkla beraber gidiyordu ve sonra da uzmanlık belgemizi de o şekilde alabildik, o geçiş dönemindeydi. Doktora tamamen akademik hayata devam edecekseniz ve çalışmalarla vesaireyle gidecekseniz zaten gerekli ve olması gereken adım o. Ama yok bir doktora yapayım sonra klinik olarak özelde devam edeyim, özel veya devlet fark etmez ama sonuçta yani üniversite dışı, çok bir avantajı olmayabilir diye düşünüyorum. Uzmanlık anladığım kadarıyla, şimdi dediğim gibi ben birebir onu yaşamadım ama daha klinik, daha el tecrübesi verdiği için belli bir alanda o tip bir uzmanlaşma faydalı olabilir. En azından yine bir bakış açısı vesaire olarak ve süreç olarak da daha kısa.
Burada bir farklılık var aslında orada. Master yapıldığı zaman, yani genelde 2 yıllık masterlar yapıldığı zaman işte special interest in endodontics gibi, işte endodonti diye özel ilgiliyim diye yazabiliyor title'ına ya da implantolojiye vesaire, neyse hangi alansa. Hani doktor olmasına gerek olmadan bu hem bilgileri zaten donanımını almış oluyor hem de hastalarla bunu bu şekilde iletişime geçmiş oluyor. Yasal olarak da kendini koruyabilmiş oluyor aslında.
Bu title'ı kullanabiliyorlar yani.
Evet.
Title değil işte o. Yani özel ilgi.
Tam olarak title değil, evet.
Evet, title kullanamıyor. Özel ilgi diyebiliyor ve o şekilde hani marketingini, pazarlamasını diyelim yapabiliyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Doktora ve akademik hayatla ilgili olarak, yani öyle bağlantılarla yurt dışına çıkma gibi bir opsiyonlar da olabiliyor üniversite üzerinden. İngiltere'de yine bu çok daha zor gördüğüm kadarıyla, diğer neredeyse bütün ülkelere göre çok kapalı bir sistem var. Ama İngiltere dışı ülkelerde, özellikle Amerika olsun, Avrupa'da başka ülkeler olsun, Avustralya, Kanada olsun, üniversite üstünden de yurt dışına giden arkadaşlarımız var. İngiltere'de onu ben yakın dönemde hiç görmedim. Son 10 yılla şu dönem arasında akademik olarak.
Peki diyelim ki zorlu bir yolun sonunda yurt dışında çalışma sertifikamızı aldık. GDC'ye kaydımızı yaptırdık. Bizi sonrasında neler bekliyor? İş bulma şartları zorlu mu? Yabancı bir hekimin ülkenin tedavi prensiplerine alışması zaman alıyor mu? Rahat iş bulabiliyor muyuz? Nasıl oluyor?
Yani orada aslında yine yolunuzu seçmeniz gerekiyor bence. Bir tanesi devlet sisteminde mi çalışacaksınız? Orada mı çalışmak istiyorsunuz? Yoksa tamamen özel mi çalışmak istiyorsunuz? Çünkü bu arada buradaki sistemde muayenehanelerden devlet hizmet alıyor. Aslında ikisini birden yapabiliyorsunuz aynı klinikte. Hizmet vermek adına yani.
Muayenehaneler devletten hizmet almış gibi.
Yok.
Neyse,
yani, yani NHS dediğimiz işte bu devlet sistemi ve özel, ikisi bir arada karışıksa sistem. Diyelim ki ben öyle bir hekimim. Haftanın 3 günü ben devlet için çalışıyorum. 2 günü özel olarak çalışıyorum gibi bir sistem de var.
Aynı klinikte değil mi?
Aynı klinikte, evet. Aynı şekilde çalışıyorum. Ama ikisinin sistemleri çok farklı. Yapılabilecekler çok farklı. Dolayısıyla önce, yani en başta ona karar vermek gerekiyor. Ona karar verince de NHS olabilmesi için Leyla'nın az önce bahsettiği o 2 yıllık vocational training yapılması gerekiyor. Burada o numaranın alınabilmesi için kliniklere başvururken. Özel ise seçeceğiniz yol sadece iş bulmanız gerekiyor. Orada da az önce yine bahsettiğimiz hani deneyim gerçekten ya da aslında işte tecrübeleriniz, daha önce almış olduğunuz eğitimler tabii ki. Bütün her şey ve iletişim çok önemli bence. Yani ben açıkçası buraya geldiğimde İngilizcem çok zayıftı ve 30 yaşına yaklaşmıştım.
Çok zayıftı. Sen beğenmiyordun.
Evet ama yani zayıftı sonuçta. Ama bir şekilde hani kendinizi geliştirmek için o yani İngilizce değil aslında olay. Siz iletişimi seviyorsanız iletişebilen bir insan haline gelebiliyorsunuz İngilizce de olsa. Dolayısıyla o kısmı bence daha çok önemli. İş ararken de önemli. O evet en baştaki online formları geçebiliyorsanız aslında devam edebiliyorsunuz diye düşünüyorum.
Onun için de şöyle benim tavsiyem yine burada denkliğini almış olan bir iki arkadaşımıza olmuştu. İşte o online'da geçebiliyorsunuz derken aslında geçemiyorsunuz. 2 yıllık tecrübe yoksa geçemiyorsunuz bitti. Yani %80'i evet. De bunu soruyor. İşte mesela ilgi alanınız neyse endodonti, implantoloji, perio, işte herhangi bir restoratif ya da yani neyi seviyorsanız onun toplantılarına katılmak. Evet. Kongrelerine, sempozyumlarına, akşamüstü toplantıları oluyor çoğu derneğin. Oraya gidip network'ünüzü, ağınızı, kişisel profesyonel ağınızı genişletmek. Orada işte mümkün olduğu kadar iletişimde kalmaya çalışmak. Ya birisi hekim arıyor, bak bu da işte endodontiyi seviyormuş, yeni de gelmiş diyecek. Yani bunu diye yeni de gelmiş gel bak sen bununla bir konuş, iyi bir insan olduğunu gösterdiği için o büyük ihtimalle zaten iyi bir yerlere gider. Gibi kişisel ilişkiler, ya ben açıkçası ilk başta çalıştıklarım hep öyle bu. Bir tanesini çok tesadüf, hani iş başvurusuyla kabul edilerek yaptım. Oradan da memnun kalmadım açıkçası. Hani birazcık sıkıntılı bir şeyde sahibi vardı. Farklı sebep. Diğerlerinin hepsi önceden bir şekilde tanıştığım ve hani benimle çalışmak için mutlu olacak hekimler olmuştu zaten. Bu iletişimi açık tutmak, aktif olmak, işte bunlara katılmak, Facebook'tan olsun, şimdi artık yüz yüze herhalde toplantılar bir yere geri gelecek. Onlara katılmak çok önemli. Ya denkliği almadan önce bile eğer bağlantı varsa İngiltere'de, bir dönemler burada kalınabiliyorsa vesaire özellikle. Bunları önceden başlayıp bu tip şeyleri tanımak çok önemli. Geldiğiniz gibi de işte bunda derneklere üyelikler vesaire de çok büyük maliyetli şeyler değil. Toplantılara katılıp birinin aklını da kalmak. Önemli olan o oluyor iş bulmak açısından. O 2 yıl bittikten sonra önünüz açık. Artık nasıl ilerlemek istiyorsanız hani farklı veya aynı yerde. Bu sistemle ilgili bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir, şimdi yine ne zaman geldiğiniz ve ne gözünüzün diyeyim nerede olduğuna bağlı olarak bu yanına girdiğiniz yerlerde işte vizyon vesairenin haricinde bir belki işte yaşınız birazcık da orada maddi durum da önemli olabiliyor ama eğer klinik açmak veya klinik sahibi olmak orta dönemde en azından kısa olmasa bile bir şey varsa fikir varsa bu kliniklere genellikle satılması söz konusu oluyor. Genellikle de memnun olunan yanındaki çalışanlara satılıyor. Hmm. Türkiye'de genellikle hani klinik bitince kapanıyor. Belki işte otoklav satılıyor, koltuk satılıyor. Öyle bir burada goodwill denen bir hava parası diye geçen. Belki Türkçe çevirince öyle oluyor ama hasta listesini satıyorsunuz aslında. Öyle bir mesela uzun dönem çalışmak isteyeceğiniz bir yere girmekte öyle bir fayda var. Tek başınıza olmayabilir. İki orada çalışan klinik anlaşırsa yarı yarıya vesaire gibi o klinik sahibi bıraktıkça alttan gelenlere olmazsa dışarıya ama öncelikle içeriye bakın. Hasta kaybı olması diye satış şeyi de oluyor yani öyle bir vizyonla da düşünmek lazım hepsini birden düşünüyorum.
Şimdi biz mutlaka sizin kliniğinizin açılma hikayesini de sormak istiyoruz ama dilerseniz bunu ikinci bölüme saklayalım ve ben bu bölümümüzün son sorusunu yönlendirmek istiyorum size. Sohbet arasında aslında zaman zaman bahsettik ama ayrı bir soru olarak da sormak istiyorum. Sizin İngiltere'ye adaptasyon sürecini sizce ne kadar sürdü? Hangi pürüzleri yaşadınız? Biz adaptasyon sürecimizi kısaltmak için neler yapabiliriz? Zor bir soru.
Çok politik bir cevap veriyorum. Siz Türkiye'ye alıştınız mı diye. Önce sorabiliriz ama. Ne diyorsun? Ya ben biraz daha rahat. Evet. Bir insanın o tip konularda hani yani adapte oluyor muyum oldum mu olmadım mı gibi pek sorgulamadan bile hani akışına genellikle bırakıyorum diye düşünüyorum. Tabii çok da derinlemesine incelemedim daha ama bakın bu hipnoz falan kursu aldıkça daha belki gidebilirim.
Yani en başta benim için açıkçası bayağı zor oldu. Hem çok klasik gelecek ama gerçekten hava çok etkiledi. O zaman daha da kuzeyde yaşıyordum. Çok daha soğuk ve karanlık ve hatta 100 yılın en çok yağmur alan yılında gelmişiz.
En böyle... soğuk kışı ve en çok yağmur alan yazı.
Evet. Evet yani.
Kötü bir hoş geldin sürpriz ilginçti. Olmuş.
Aynen. Aynen öyle. Ama bence hala adapte olabildiğimizi düşünmüyorum. Ama geriye dönüp de hani şu anda Türkiye'ye adapte olabilir miyim? Hayır kesinlikle olamam. Onu da biliyorum. Karşılaştırma yaparsak. Çünkü bu kadar yıl yaşadıktan sonra burada aslında bir kısım %80-90 olmuşumdur diye düşünüyorum. Ama simiti özlemiyor muyum? Özlüyorum. Artık neyse ki yakınımızda var gibi gibi hani ufak tefek gözüken şeyler. Ama onlar evet adaptasyonunuzu biraz zorlaştırıyor. Fakat bu nereye giderseniz olacak bir şey. Özellikle de eğer ailenizle ya da işte arkadaşlarınızla çok ciddi bağlarınızın olduğunu düşünüyorsanız ve onlar Türkiye'deyse ya da daha önce yaşadığınız yerdeyse. Ama yani gerçekten bence COVID'in getirdiği bir şey de aslında herkes zaten online görüşüyor artık. Hani bence daha kolay olacaktır adaptasyon dediğimiz şeyde bir anlamda. Ama tabii bir yandan da sosyal ortamı yaşayamayacak olması da gerçeği var ilerisi için konuşursak. Böyle.
Bence adaptasyonun kendisi ya tanımlanmasıyla da ilgili. Şimdi adaptasyon tam olarak buranın kültürüne uyum sağlamaksa buranın kültürü diye bir şey de yok. Aynı evet. Şeydeki gibi hani bir Londra'da etrafta mahalle mahalle farklı kültürler var zaten. Bunun haricinde bizim alıştığımızı buraya getirmek derseniz o da mümkün değil. Yani bu tam olarak bir şey olması zaten mümkün değil. O yüzden hem kişisel hayatta yine hem mesleki hayatta olmayandan ziyade olanlara konsantre olmak lazım. Yani aynı çocuğun 98 aldığı yani niye 100 almadın gibi o eksik 2 değil. Aa 98'ini yaptın bravo çocuğa yaklaşım doğru olduğu gibi. Elimizde neler var işte geldik neler elde ettik o. Ben yine eğer karar aşamasındaysa ben yine herkese söylediğim bir tavsiyeyi söyleyeceğim. Ben de çok kendim çok çok sık yapmıyorum bunu ama bence çok mantıklı geliyor. Bir liste yapıp sizin için neler önemli? İşte hava, yemek, mesleki tatmin, insan hakları, işte gelecek kaygısı, ekonomi. Bunların hepsini bir liste yapıp yanına da artı ve eksi olarak puan vermek. Çünkü mesela hava benim için 10 üstünden 2 önemlidir. Onu eksi 2'ye koyarım İngiltere için. Mesela Özge için daha önemli eksi 8 koyar. Mesela artı insan hakları benim için artı 9'dur. Burada daha fazla diye. Başkası için önemli değildir. Artı 1'dir. Hani biraz daha iyi olduğunu bilirim ama önemli değil. Artı 1 der gibi. Eksi ve artıları böyle skorlayıp listeleyip çıkan rakam genellikle çok bariz bir seçenek getiriyor. Böyle yakın olduğunu ben görmedim yapan yakınlarda.
Evet, aslında ben... Çok pardon kestim ama aslında biz bunu yapmıştık evet, en başta. Yani burada, yani burası için yaptık da. İlk gelmeden önce bunu gerçekten yaptık. Hani nasıl karar verdiniz falan diye en başta sormuştunuz ya şimdi geldi aklıma da. Gerçekten olabildiğince o zaman farkında olabildiğimiz şekliyle değerlendirmemizi yaptık. Ama mesela çok kısa süre burada olabilmiştik aslında öncesinde. Dolayısıyla en baş yani arada konuşurken söylediğimiz gibi daha fazla hani en az böyle 3-6 ay gibi bir sürede burada kültürü görmek, hayatın akışını görmek, yani ne nasıl ilerliyor, o networklerin içerisine girebilmek için gerçekten gelip araştırma yapılabilirse o zaman çok daha kolay adaptasyonda aslında sağlanabileceğini düşünüyorum ve de daha doğru değerlendirme yapılabileceğini düşünüyorum kişisel olarak.
Yani hedefimizi iyi belirleyip sonra da o hedefe giden yolculuktan keyif almaya bakmalıyız.
Aynen. Kararı bu şekilde verip yani verdikten sonra da pozitiflere bakmakta fayda var. Yani negatiflerde değiştirebileceğimiz bir şey yoksa özellikle pozitiflere konsantre olmakta, onları düşünmekte fayda var.
Ya bu aslında nerede yaşıyorsanız bence yapılması gereken bir şey evet. Belki de yani.
Kesinlikle. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bomba gibi bir bölüm oldu. Birçok soruyu yanıtladınız. Anlattıklarınızla da sadece İngiltere için değil birçok konuda ilham oldunuz bence. Ayrıca bu birçoğumuzun kafasında olan bir soru artık. Yurt dışına gitmeli miyim? Yurt dışına gidebilir miyim? Gideceksem nereye gitmeliyim? İkinci bölümü de heyecanla bekliyoruz. O zamana kadar görüşmek üzere.
Görüşürüz. Teşekkür ederiz.